Ayrım 3. Serçeyle kırlangıçlar. Avluda durmuş çatı altındaki kırlangıç yuvasına bakıyordum bir gün. Ben bakarken iki kırlangıcın ikisi de uçup gitti. Yuva boş kaldı. Onlar gidince çatıda kanatları telaşla çırpınarak bir serçe indi. Yuvaya kondu, sağına soluna bakındı, kanatlarını çalımla çalımla çırptı, gene yuvadan içine doğru daldı. Bir an sonra başını uzattı, dışarıya cik de cik cik başladı ötmeye. Aradan çok geçmedi, kırlangıçların bir tanesi öldü. Yuvasına girecekti ki baktı çağrılmadan gelmiş konuğu görüverdi. Başladı olanca sesiyle cırıldamaya. Kanat çırpıyor, olduğu yerde salınıyordu. Sonra uçtu gitti uzaklara. Serçe ise yuvadaydı. Cik de cik cik cik ötüyor, ütüp duruyordum. Sonra bir alay kırlangıç bir anda yuvanın önünde belirdiler. Sanki serçeyi bir görelim diye gelmişlerdim. Geldikleri gibi uçtular gittiler. Serçe ise bu duruma önemsememiş gibiydi. Başın bir ona bir o yana bir bu yana fırlattı yalnız. Cik cik de cik cik ötü durdum. Kırlangıçlar bir daha geldiler yuvaya, bir şeyler yaptılar, uçup gittiler. Böyle gelip gidişleri nedensizceydi. Her biri gagasını bir parçacık çamur getiriyordu boyuna. Yuvanın girişini el birliğiyle kapatıyorlardı yavaştan yavaştan. Uçup gidiyorlar, gene geliyorlar. Her gelişlerinde yuvayı çamurla dolu, daha dolu örüyorlar. Örtüyorlar, yuvanın girişini gitgide daraltıyorlardı. Önceleri serçenin boyunu açık açık görebiliyordu sıradan. Sonra yalnız başı görülüyor oldu, sonra yalnız gagası, en sonunda da hiçbir şey. Kırlangıçın örttüğü duvarın içinde kalmıştı serçe. Kırlangıçlardan evin çevresine keskin bir açı örtüşleriyle dönüyorlardı. Kartal. Kartalın biri denizden uzakta dağ yolu yakınında bir yere yuva kurdu. Orada birkaç yavrusu oldu. Günlerden bir gün pençelerine kocaman bir balık yuvasına geldi kartal. Yuva kurduğu ağacın yanına başında çalışan insanlar vardı. Balığı görünce ağacın çevresine sardılar. Bağırmıyor, kartala taşlar atmaya başladılar. Sonunda balık kartalın pençelerinin arasından yere düştü. Adamları aldılar, çekip gittiler. Kartal yuvanın bir köşeciğine tünedi. Yavrular ise başlarını diktiler. Havaya mama da mama diye çalışmaya başladılar. Ne var ki çok yorulmuştu kartal. Denize doğru uçacak gücü kalmamıştı. Yuvasını iyice yerleşti. Yavrucuklarının kanatlarının altına aldı. Sevdi okşadım. Onların mini mini tüylerini düzeltti. Azıcık sabredin ne olur diye yalvarıyordu sanki. Ama yavrular okşandıkça mızmızlanıyor. Sesini daha da yükseltiyordu. Sonra uçtu gitti kartal. Daha yüksekte bir dala kondu. Gel gelelim yavrular o zaman da daha acıklı bir sesle cırladılar. Bunun üzerine kartal öyle bir bağırış bağırdı ki kartallı kanatlarını açıp geldi. Ağır ağır uçtu gitti denize doğru. Akşam oldu, geç vakit döndü ama kartal ağır ağır da alçaktan uçmaktaydı. Ama pençelerinde gene kocaman bir balık vardı. Ağaca yaklaşırken gözünü açtı bu kez. Çevrede başkaları var mı diye baktı iyice. Ancak ondan sonra ki kanatlarını kapadı, çabucak yuvasının bir ucuna kondu. Yavru kartalları açık gagalarını uzattı. Ana kartal balığı parçaladı, başladı doğurmaya yavrularını. Aslanla köpek. Bir yabani hayvanlar sergisi açılmıştı Londra'dan. Sergiye gitmek için de para ödüyordunuz ya da kedi köpek veriyordunuz. Bu kediler köpekler de yabani hayvanlara yediriliyordu sonra. Adamın biri de sergiye gitmek istiyordu. Sokaktan bir köpek yakaladı. Yöneticiye götürdü. Tamam gir dediler adama. Köpeci de bir aslanın kafesine atıverdiler yesin diye. Köpeci kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp kafesin bir köşesine büzüldü. Aslan da geldi onun arasına burasını koklamaya başladı. O zaman köpecik sırt üstü yuvarlandı, patilerini havaya kaldırdı. Kuyruğunu dostça sallıyordu dost sallamaya başladım. Aslan şöyle bir dokundu pençesiyle, sert çevirdi köpeciği. Köpecik sıçradı kalktı, art bacakların üzerine çömeldi. Aslan bu küçük yaratığa baktı baktı. Başını bir o yana bir bu yana çevirdi. Ama bir daha dokunmadı. Sahibi et atınca da etten küçük bir parça koparıp köpeciğin yanına bıraktım. Akşam oldu, aslan yattı, uyuyacaktı. Köpecik de başını onun pençelerine yaslayıp yine başına uzandı. Köpekle aslan aynı kafeste bir arada yaşamaya başladılar böylece. Aslan köpeciği incitmek şöyle dursun, karnını onunla birlikte doyuruyor, onsuz uykuya bile yatmıyordu. Dahası var, oyun oynadığı bile oluyordu onunla. Derken bir gün bir bay geldi sergiye, köpeğini tanıdı. Sergi sahibi de köpek benim köpeğim, geri istiyorum dedi. Sergici de bu isteğe hayır olmaz diyecek değildi elbet. Gel gelelim köpeğin kafesini çıkarmak için seslendikleri zaman aslan öyle bir kükredi ki yelesi dimdik havaya dikildi. Köpecik de aslanla kafeste tam bir yıl birlikte yaşadılar. Bir yıl sonra köpecik hastalandı, öldü. Aslan yemeden içmeden kesildi, boynunu kokluyor, yalıyordu. Cansız yatan köpeciği pençelesiyle ona dokunup duruyordu. Ne zamanki köpeciğin artık yaşamadığını anladı, birden havalara attı kendini. Yelesini gene dimdik dikmişti. Gövdesinin iki yanını kuyruklarıyla dövüyor, kendini durmadan duvara çarpıyor, kafesin demir çubuklarının döşemelerini ısırıyordu. Bütün gün kükredi, kendini bir oyuna bir bu yana attı durdu. Sonunda o acı, cansız köpeciğin yanı başına uzandı. Sahibi köpeciği kafesten çıkarmak istedi ama aslan kimseye yaklaştırmıyordu ki. O zaman bir köpek daha bulursam aslanla, aslan onun acısını unutur diye düşündü. Kafese canlı bir köpek koydu. Koydu ama aslan onu paramparça etti görür görmez. Sonra da pençelerini cansız yatan arkadaşının gövdesine doladı. Tam 5 gün hiç kıpırdamadan öyle yattı. 6. gün baktılar o da yaşamıyordu. Ağdaki kuşlar. Avcının biri göl kıyısına ağdı yerleştirdi. Bir sürü kuş yakaladı. Ama ağdaki kuşlar hep birden havalanınca ağı da havalandırdılar. Ağla birlikte uçup gittiler. Avcı da başladı ağın ardı sıra koşmaya. Avcıyı bir köylü gördü. Nereye koşuyorsun sanıyorsun ki? Uçan kuşlara sen koşa koşa yetişebilir misin? Avcı ağda bir tanecik kuş olsaydı yetişemezdim ama bunlara yetişeceğim dedi. Bakın ne oldu. Akşam sular kararırken ağdaki kuşların her biri ağı bir başkalarına çekmeye çabalar oldu. Her biri kendi yuvasına gitmek istiyordu çünkü. Biri ormandan yana çekiştiriyor, biri ağı, biri bataklığa doğru. Bir başkası da tarlalara, biri çalılıklara. Sonunda ağla birlikte yere düştüler. Avcı da geldi, birer birer yakalayıverdi hepsini. Atlayış. Gemimiz yeryüzünün bir uçtan bir uca dolaşmış. Sonunda yurda dönüyordu işte. Hava sakindi, hepimiz güvertedeydik. Kocaman bir maymunun taklalar atıyor, maskaralıklarıyla herkes eğlendiriyordu. Kıvrılıp bükülüyor, atıyor, sıçrıyor, yüzünü eğip büzüyor, ona buna sataşıyor. Hep kendisini herkesin izlediği apacık biliyordum. Bilmese yaramazlığı gitgide arttırır mıydım? Sıçraya sıçraya gitti. Kartalın 12 yaşında oğlunun başına şapkasını aldığı gibi kendi başına geçirdi. Sonra da çarçabuk bir direğe tırmandı. Herkes gülmekten kırılıyordu. Şapkasız olan kalan oğlansa gülsün mü ağlasın mı kestiremedi. Maymun direğin ilk serenini durdu. Şapkası başında çıkardı. Pençelerinin dişlemesiyle başladı çekiştirmeye. Parçalamak istiyordu. Besbelli çocuğu kızdırmak da amacı. Ona işaretler ediyor, suratını buruşturuyordu. Çocuk yumruklarını sıktı, bir yandan bağırıyordu. Gel gelelim maymun şapkayı daha da kötü yırtmaya başladı. Gemiciler gülüyorlardı. Çocuk kıpkırmızı oldu, ceketini çıkartıp attı. Maymunun ardından direğe tırmanmaya başladı. Gözü açıp kapamaya kalmadan birinci serenin organına ulaşmıştı bile. Ama maymun da durmuyordu. O daha da hızlı tırmanıyordu. Çocuk tam da şapkasını yakalamak istediği anda maymun daha yukarıya tırmanıverdi. Çocuk da tırmandı yukarıya. Kaçamazsın, kaçamazsın benden. Maymun ilerideydi gene. Daha yukarıya tırmanıyordu. Bu oyunlar heyecanlanan çocuk da onun ardından gidiyor. Bir anda ikisi de direğin tepesine varmışlardı. Tepe serenin varınca maymun gövdesini gerdi, uzattı. Arka ayak pençelerinin biriyle organa tutunarak maymunlar arka ayaklarını da el gibi kullanabilir. Bu yüzden dört elli de denir onlara. Uzandı. Şapkayı serenin en ucuna asıverdi. Sonra da direğin tepesinden attı kendini. Sevinçle sırıtmaya, yüzünü gözünü alaylı alaylı oynatmaya başladı oturduğu yerde. Serenin ucu yani şapkanın asılı olduğu nokta direkten 1,5-2 metre kadar uzaktaydı. Çocuğun eliyle direğe ya da organa tutunarak ona yetişmesinin olanağı yoktu. Ama çocuk iyice isteklenmişti şimdi. Direkten ayrıldı, selen üzerinde yürümeye başladı. Hiçbir yere tutunmadan. Çok aşağılarda kalan güvertede herkes durmuş bakıyor, maymun oyunlarına gülüyordu. Ama çocuğun kollarını iki yana açarak organa da tutunmadan serenin üzerine koğuşlukta yürümeye başladığını görünce büyük korkuyla dondu kaldı hepsini birden. Bir yanlış adım attı, kendini bir anda yerde güvertede bulurdu. Diyelim ki yanlış adım atmadı. Düşmeden yürüdü, serenin ucundaki şapkasına ulaştı. İyi mi? Daha o zaman da nasıl arkaya dönecektim? Geriye direğine kadar nasıl gelebilecektim? Herkes durmuş bakıyor, bekliyordu. Derken biri sesli soludu. Çocuk birden uyandı. Sanki bu sesle aşağıya baktı, sallanmaya başladı iki yana. Geminin kaptanı çocuğun babasıydı. O anda güverteye çıktı. Elinde bir tüfek vardı. Martı vururum diye almıştı. Direğin tepesine oğlunu seçince tüfeği hemen ona çevirdi. Bağırdı. Atla suya, dal yoksa vururum. Çocuk sallanıp duruyordu olduğu yerde. Babasının ne demek istediğini anlayamıyordu. Hemen atla yoksa vururum seni. 1, 2. Babası 3 diye bağırmasıyla çocuk kollarını uzattı. Balıklama atladı suya. Bu top mermisi gibi gümledi. Suya çarpınca ama dalgaların yutmasına kalmadan 20 kadar denizci suya dalmıştı bile. Çocuk su yüzüne 40 saniye kadar sonra çıktı. Ama bu süre yüzyıllar gibi geldi güvertedekilere. Gemiciye bir anda yakaladılar, gemiye çıkardılar. Birkaç dakika ağzında burnundan sular aktı. Derken soluk alıp vermeye başladı. Kaptan oğlunu sağ elinden görünce bir boğazını sıkıyormuş gibi boğula boğula ağlamaya başladı. Sonra da ağladığını görmesinler diye kendini kamerasına attı. Köpek balığı. Gemimiz Afrika kıyılarını açığa demirlemişti. Denizden etsen kaptan Z'ye yerle gün çok güzel geçmişti ama akşamleyin hava değişti. Gitgide boğucu sıkıntılı oldu. Çölün kızgın soluğunu bir fırın ağzı ateşi gibi çarpıyordu yüzümüze. Ateşin batacağına yakın kaptan güverteye çıktı. Yüzme havuzunu hazırlayın diye bağırdı. Bir anda denizciler suya atladılar. İndiren bir yelkeni tuttular. Yüzme havuzunu oluşturacak biçimde bağladılar. Gemiye bizimle birlikte iki de çocuk vardı. Suya ilk dalacak onlar bu ikisiydi. Ne var ki havuzu bir anda tıktım tıktım dolmuş buldular. Onun için de açık denize bir yarışa karar verdiler. Bir çift keltenkele gibi kayıyordu suda. Varacakları yer çabası üzerine salınıp duran ilk bir şamandıraydı. Ona doğru olanca güçleriyle yüzüyorlardı. Çocuklardan arkadaşın önünde gideni sonradan geride kalmaya başladı. Babası eski bir topçuydu. Güverteye dikilmiş oğlunu izliyordu bakışlarıyla. Seslendi, oğlu geri kalmaya başlayınca bırakmasa yarışı, sık dişini, biraz daha çaba, biraz daha. Ama tam o anda güverteden biri köpek balığı diye bağırdı. Bir de baktık canavarın sırtı suda yağ gibi kayıp gidiyor, gitmiyor mu? Dost doğru iki çocuğa yönelmişti köpek balığı. Dönün dönün köpek balığı diye bağırdı topçu. Gümbür gümbür bir sesle, ama çocuklar bunu istemiyordu ki. Gülüşe, oynayışa, bağırışa, çağırışa yüzüyor, yüzüyorlardı. Topçu kala kalmıştı güvertede dikildiği yerde. Yüzü apak bir kağıttan ayırt edilemeyecek kadar gibiydi. Gemiciye bir kayık indirdiler. Bindiler kayığa, kürekleri olanca güçleriyle abanarak çocuklara doğru yolladılar. Çocuklar onları uyarıcı seslenmemize duymamışlardı. Köpek balığına görmemişlerdi. Neden sonra bir tanesinin başını çevir bir çığlık attığını duyduk. Şimdi ikisi de o kızıyla oradan uzaklaşmaya çabasındaydı. Topçunun elinin kolunu bağlayan büyüğü o çığlık çözdü sanki. Göz açıp kapamaya kalmadan topçunun başındaydı. Namluyu sarsılarak eğildik. Üzerinin nişan aldı, ateşledi. Gemide herkes taş kesilmişti sanki. Ne olacak diye gözlerin dört açılmıştı. Top gümbür dedi. Baktık topçu ellerini gözüne kapamış. Kendini yere atmış. Topun yanı başına köpek balığına ne oldu? Çocuklara ne oldu göremiyorduk. Arkamızda duman bir süre gizledi onları bizden. Derken suyun üzerinde duman dağıldı. İlkin bir mırıltı başladı aramızda. Sonra sevinç çığlıklarına dönüştü mırıltılar. Yaşlı topçu ellerini yüzünden çekti. Ayağa kalktı. Denize uzaklara baktı. Gebermiş olan köpek balığının sarı kanı suyun üzerine yuvarlanıp duruyordu. Birkaç saniye içinde bizim kayık çocuklara ulaştı. Onları aldı, gemiye çıkarttılar. Köylü ile değerli taş. Köylünün biri değerli bir taş buldu. Ne yapalım diye düşündü. Tuttu, krala götürdü. Saraya vardı. Uşaklara kralı nasıl görebileceğini sordum. Uşaklardan biri kralı niçin göreceğini anlamak istedim. Köylü saklamadan o durumu anlattı. O zaman uşak, çok güzel, seni kralın yanına götüreyim ama bir koşulum var. Kral sana ne verirse sen de onun yarısını bana vereceksin, söz mü? Dedi. Köylü söz verdi. Uşağın ardından yürüdü. Kral köylünün getirdiği değerli taşı alıp sordu. Buna karşılık armağan olarak sana ne vereyim? Köylü, 50 kırbaç vurdurun bana. Bütün isteğim armağan bu. Yalnız beni yanınıza getiren uşakla anlaşmamız var. Sizden alacağım armağanın yarıya paylaşacaktık. Onun için 50 kırbaçın 25'i o uşağa vurulsun karşılığını verdi. Kral pek hoşlandı bundan. Köylüye armağanlar verdi, uşağı da işten kovdu. Adaletli yargıç. Bir zamanlar kentin birinde yargıç yaşardı. Haklıyı haksızdan şıp diye ayırır, haklının hakkını taslaman verir, haksızla oyunlarına hiç aldanmaz, yalanlarına kanmazdı. Yargıcın ünü sanı bütün ülkeye yayıldı. Sonunda bunu o ülkenin kralı da duydu. Yargıç gerçekten anlatıldığı gibi mi değil mi kendi gözleriyle görmek istedi. Tanınmamak için tüccar kılığına girdi. Yargıcın oturduğu kente gitti. Kentin girişinde sakat bir dilenci krala yaklaştı. Sadaki istedi. Kral 3-5 kuruş verip uzaklaşıyordu ki dilenci koluna yapıştı. Kral sordu, ne istiyorsun? Para verdin ya. Dilenci, para verdin, şimdi bir iyilik daha yap. Bana da atını bindir. Kentin ortasındaki alana kadar götür. Ya yakalırsam atların develerin ayaklarının altında ezeceğim dedi. Kral dilenciyi atını terkisine bindirdi. Kentin alanına geldiler. Kral atını durdurdu ama dilenci alttan inmiyordu. Kral, geldik işte, hadi insene dedi. Dilenci, niye inecekmişim, karşılığını verdi. At benim, atımı elimden almaya mı kalkıyorsun yoksa? Yürü mahkemeye dedi. Tartışmayı duyanlar çevrelerine toplandılar. Gidin gidin, yargıç aranızı bulur diye bağırıştılar. Böylece krala, dilenci yargıça gittiler. Mahkeme başkalarının da vardı. Yargıç sırası geleni duruşmaya çağırıyordu. Krala dilencilerin önce bir öğretmenle bir köylünün düşmesi vardı. Bir kadın yüzünden gelmişlerdi köylü. Bu kadın benim karımdır diyordu. Öğretmen hayır benim karımdır diyordu. Yargıç ikisini de dinledi. Bir an sessiz sessiz durdu sonra kadın burada kalsın siz ikiniz yarın gelin dedi. Onlar gidince yargıcın önünde bir uncuyla bir yağcı tüccarı geldi. Uncun üstü başı un içindeydi. Yağ tüccarının da yağ içinde. Uncunun bir elinde para vardı. Yağcı ise uncunun elini tutmuş bırakmıyordu. İlkin uncu konuştu. Bu adamdan yağ satın alıyordum. Para vermek için cüzdanımı çıkarınca elimi yakaladı. Bütün paramı almak istedi. Bu yüzden geldik karşınızda. Bakın cüzdan benim elimde. Ama elimi yakaladı bırakmıyor. Para benimdir. Bu adam paramı çalmak istiyor. Sonra yağcı konuştu. Yalan söylüyor. Bu adam benden yağ almaya geldi. Yağ şişesini doldurdum. Bu sefer bir altın bozdurmak istediğini söyledi. Paramı çıkardım. Tezgahın üzerine koydum. Koyar koymaz bu adam parayı saldırdı. Kaçmaya kalktıysa da elinden yakaladım. İşte gördüğünüz gibi size getirdim dedi. Yargıç bir an sessiz durduktan sonra paralar burada kalsın. Siz yarın gelin dedi. Sıra onlara gelince Turcan kızındaki kral olanı biteni anlattı. Yargıç dinledi. Sonra dilenciye söz verdi. Dilenci söylediklerinin hepsi yalan dedi. Bu adam yerde oturuyordu. Ben atımla oradan geçiyordum. Onu atıma bindirip kente getirmemi istedi. Olur dedim. Atımın terkisine bindirdim. İstediği yere kadar getirdim. Ama orada inmem diye tutturdu. At benim demeye kalktı. Oysa yalan bu yargıç. Bir an düşündü sonra at burada kalsın siz yarın gelin dedim. Ertesi gün yargıçın kararlarını merak eden bir sürü kişi mahkemeye doluşmuştu. İlkin öğretmenle köylünün duruşmasını yapıldı. Yargıç öğretmeni al götür karını dedi. Yalan söyleyen köylüye 50 değnek vurursun. Öğretmen karısını aldı gitti yalancıya cezası verildi. Yargıç onların ardından uncuya çağırdı. Para senin dedi. Yağ tüccarını gösterip buna da 50 değnek vurulsun diye ekledim. Sıra tüccar kralındaki krala da gelin dilenciye gelmişti krala. Krala atını 20 at arasında tanır mısın diye sordu. Tanırım dedi kral. Ya sen tanırım dedi dilenci de. Yargıç krala benimle gel dedi. Ahıra gittiler. Kral 20 atın arasında kendi atını hemen tanıdı. Yargıç bundan sonra dilenciyi çağırdı. Ona da sordu. Atı dilenci de tanıdı. Gösterdi. Sonra yargıç yeniden o odasına döndü. Krala at senindir al götür dedi. Dilenciye 50 sopa vurulsun. Akşam oldu. Yargıç işinden evine dönerken kral yargıcın ardından takıldı. Yargıç ne var kararımı beğenmedin mi diye sordum. Beğendim dedi kral. Ancak bilmek istediğim kadının öğretmenin karısı olduğunu nasıl bildiniz? Paranın uncunun parası olduğunu, atın dilencinin elde benim olduğunu nasıl bildiniz? Birincisine şöyle oldu. Sabahleyin kadını çağırdım. Hokkama mürekkep koyar mısın dedim. Kadın hokkayı aldı. Çarçabuk alışık elleriyle yıkadı. Mürekkep doldurdu. Besbelli her zaman yaptığı bir şeydi. Köylünün karısı olsaydı beceremezdi. Öğretmenin doğru söylediğini bundan anladım. Para içine gelince paraları su dolu bir kaba koydum. Sabahleyin suyun üzerine yağ toplanmış mı diye baktım. Paralar yağ tüccarının olsaydı yağ ellerine onlar da yağ bulaşmış olması gerekirdi. Suyun yüzünde yağ yoktu. Oysa demek ki uncu doğru söylüyordu. Atın kimin olduğunu bulmak daha güçtü. Atını sen tanıdın ama 20 atın arasında dilenci de tanıdı. Gel gelelim ben size ahırı atınızla hanginiz tanıyacaksınız diye götürmedim. At hanginizi tanıyacak diye götürdüm. Sen yaklaşınca at başını sana çevirdi, boynunu uzattı. Ama dilenci elini uzatıp okşamak istediğinde at kulaklarını dikti, bir bacağını kaldırdı. Bundan anladım. At senindi. O zaman kral ben tüccar değil, ülkenin kralıyım. Senin için söylenenler gerçekten doğru mu değil mi diye bunu kendi gözlerimle görmek için gelmiştim. Görüyorum sen yalnız adaletli değil, çok da akıllı bir yargısın. Dile benden ne dilersen. Böylece seni ödüllendirmiş olayım. Yargıç ben ödül istemem dedi. Kralın köylüsüne gel, herkese sevilip övülmem yeter bana.